Item 16, Piyon, Stephen James, sayfa 198. 34. Bölüm. Sırt çantası sırtımdayken koşmak pek kolay değildi ama şükürler olsun ki uzun süre koşmak zorunda kalmadım. Üstelik yokuş aşağı gidiyorduk. 15 dakikadan az bir zamanda yolun başına döndük. Çantamı sırtımdan indirdim ve arabanın arka koltuğuna koyuverdim. Koşudan dolayı hala nefes nefeseydim. Dün öğleden sonra şehir merkezinde biraz dolaşmak, coğrafi profilde çıkan yerleri kontrol etmek için birkaç dakikam vardı. Dün tırmanma salonundan aldığım broşürle birlikte arabaya koyduğum programı ve kart vizitleri çıkardım. Bunları aldım. "Bizimkinin orada çalışıyor olabileceğini mi düşünüyorsun?" diye sordu. Broşürü verip telefon numarasını işaret ettim. "Bak bakalım telefon çekecek mi? Son birkaç günde işe gelmeyen kimse olmuş mu öğren." O cep telefonundan numaraya ulaşmaya çalışırken ben de arabanın kapısını açıp bilgisayarımı çıkardım. "Hat yok." Nihayet nefesim yerine gelmişti. "Peki tırmanma rehberlerinden herhangi biri Mindy'nin olay yerine gelmiş mi öğrenelim? O broşürü buraya, bilgisayara doğru tutar mısın?" Bilgisayarımın kamerasını kullanarak çalışan 12 kişinin her birinin fotoğrafını çektim. Sonra bu fotoğrafları Denver'daki Ulusal Emniyet Teşkilatı ve Ceza Teknolojileri Merkezi ile yaptığım iş için yüklediğim yüz tanıma programına yapıştırdım. Mindy'nin olay yerinde çekilen fotoğrafları ve video görüntülerini açtım. Bilgisayar görüntüleri ayıklamaya, her bir yüzü tek tek değerlendirerek ayırmaya başladı. Bir dakika sonra bilgisayar %90 uyum olasılığı veren bir adamın yüzünü gösterdi. Lien Hua ekranı göstererek "işte bu" diye fısıldadı. "Beyzbol şapkalı adam." "İnanmıyorum. Alışveriş merkezinde de başında bu şapka vardı." "Joseph Grolin" dedi. "Gerçekten sert olduğunu sanıyor." Tırmanma rehberi fotoğrafında kendini beğenmiş bir gülümsemesi ve omuzlarına uzanan sarı saçlarından 1-2 derece daha koyu renge sahip kirli sakalı vardı. Güneş gözlüğü takmıştı. Fotoğrafın altındaki biyografisine göre yarı zamanlı kaya tırmanışı eğitmeni olarak çalışıyor, asıl iş olarak Mountain Quest dergisine yazı yazıyordu. Son 4 yıldır derginin outdoor editörüydü. Özel ilgi alanları tüplü su altı dalışı, Amerikan yerli inançları, kayak. Amerikan yerli inançları. Lien Hua broşürün alt kısmını gösterdi. Şöyle yazıyordu. "Tüm rehberlerimiz çok iyi derecede eğitim almış ve vahşi doğa ilk yardımcısı sertifikasına sahip rehberlerdir." "Bıçak yaraları," dedim. "Bir ilk yardımcı ne kadar derin yara açması gerektiğini bilir ve nasıl dikeceğini." Cep telefonunu tekrar çıkardı. "Haydi çalış, çalış." "Bundan dene." Arabanın öteki tarafına geçerken Dante'nin telefonunu ona fırlattım ve sürücü koltuğuna zıpladım. "Yok" dediğini duydum. "Tüm o zaman boyunca çayırda olduğuna inanamıyorum. Biz cesedi incelerken izlemesine." "Evet" dedim. "İzlemeyi seviyor. Haydi." Motoru çalıştırdım. Jolene Parker hala hayatta olabilir. 35. Bölüm. Dağdan aşağı uçarak indik. Birkaç virajı çok hızlı aldığım için iki kez neredeyse yan yatıyorduk. "Dikkatli ol," dedi Lien Hua. "Ölürsek onu asla yakalayamayız." Telefonu yine denedi. Hala kapsama alanı dışındaydı. Asheville 16 kilometre kadar ilerideydi. Bir başka keskin virajı dönerken lastikleri bağırttım. "Yavaş ol Pat, bu adamı yakalamayı ben de senin kadar istiyorum. Ama bunu tek parça halindeyken yapalım." "Evet, gazı bir parça düşürün. Tamam, özür dilerim." Kafasını salladı. "Hayatım boyunca bu herif gibi bir şey görmedim. Yerli efsaneler, kaçırmalar, suçlar arasında kurulan bağlantılar, hepsini tasarlayarak yapmış." Cep telefonunu tekrar denedi. "Hala bir şey yok." "Aldatma," dedim. "Ne?" "Bulamadığım neden," dedim. "Aldatma değil mi?" "Hayır, birini arzudan dolayı aldatırsın ve aldatmaya öfkeyle karşılık verirsin. Tekrar dene." Telefonunu bıraktı. Dağlık alandan uzaklaşmadıkça telefon etmenin bir anlamı yoktu. Merak? O bir çeşit arzu. O suçu işlemenin nasıl bir his olduğunu veya seni nasıl etkileyeceğini öğrenmek için arzu duyarsın. Durakladım, aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Onur veya kibir demeyi düşündüm ama onlar da arzunun çeşitleriydiler. Hatta sorumluluk ve ahlaklılık bile arzunun çeşitleriydi. Memnun etme arzusu, erdemli olma arzusu. Vicdan azabı diye sordum. Sadece suçluluk duygusunun bir başka şekilde ifade edilmesi. Kafamı salladım. Bu düşündüğümden daha zordu. Belki bir karakter analizcisi gibi düşünmeyi denersem bulabilirdim. Ama sonradan aklıma geldi ki hepimizin sınırları vardır. Sheriff Wallace'dan ödünç aldığım telefondan numarayı tuşladı. Nihayet diye fısıldadı. Ve birdenbire Grolin hakkında şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi açıklamaya koyuldu. Margaret'le konuştuğunu tahmin edebiliyordum. Ama konuştukça Lien Hua'nın yüzündeki ifade de değişiyor, sertleşiyordu. Durumu tekrar bu kez daha da vurgulayarak açıklamayı denedi ama yine cümlesinin ortasında sözü kesildi. Ne diye sordum, ne oluyor? Lien Hua bana doğru eğilip fısıldadı. Margaret tutuklama emri çıkarmak için bunların yeterli olmadığını söylüyor. Ne? O telefonu bana ver. Lien Hua telefonu uzattı. Margaret, Jolene hala hayatta olabilir. Bana sesinizi yükseltmeyin Doktor Bowers. Her bir söz dikkatlice seçilmiş bir taştı. Dinle. Yerde efsaneler mi diye lafı yapıştırdı. Kontak lens mi? Ne söylediğini kulağın işitiyor mu? Grolin'i bu suçlara bağlayan hiçbir şey yok. Bir hakimi arayıp arama emri falan çıkartmayacağım. Mindy'nin olay yerindeydi Margaret. Orada 50 kişi daha vardı dedi. Yeterli değil. Bu mağaraya geziler düzenliyor. O mağaraya gidip gitmediğini bilmiyorsun. Elinde olan tek şey kızın ayağındaki çamur. Bir an önce harekete geçmek zorundayız. Beni çok dikkatli dinle Ajan Bowers. Sesi buz gibiydi. Bana varsayımlar yerine gerçek deliller getirirsen pazartesi hakim Stephens'ın tatilden döndüğünde onu aramayı düşünebilirim. O zamana kadar... Ne dedim, sesin gelmiyor. Olmasını bekle diye devam ediyordu. Cep telefonunu kapattım ve yere fırlattım. Pili dışarı fırladı. Diğer birkaç parçayla birlikte. Kahretsin diye mırıldandım. Bunu yapmaktan nefret ediyorum. Lien Hua bir zamanlar Dante Wallace'ın cep telefonuna ait olan parçaları yerden aldı. Uzlaşma yöntemin çok hoş. Ona başka bir telefon alırım. Ne dedi? Artık zaman kaybetmeyin dedi. Adamı içeri almamızı söyledi. Bir virajı döndüm ve yol düzleşince hemen hızlandım. Bir kızın hayatını kurtarmak, bürokratik engellerle uğraşmaktan daha önemli dedi. Lien Hua bana döndü, gözlerini kırpıştırdı. Hayır öyle demedi. Hayır dedim. Biraz durakladıktan sonra demedi. Lien Hua'nın nasıl bir tepki vereceğinden emin değildim. Bir şeyler yapmak zorundaydım, mecburdum. Tıpkı Mindy gibi Jolie'nin de bir yerlerde bir babası vardı. Ağlayan, üzülen, ümit eden. İllüzyonist başka bir kızı daha işkence edip öldürürken burada öylece oturup bekleyemezdim. Hele de onu kurtarma ihtimalimiz hala varken. Lien Hua'nın bu konuda yanımda olduğunu umuyordum. Gerçekten umuyordum. Eğer yanımda olmazsa ne yapacaktım bilmiyordum. Sonunda göz ucuyla başını salladığını gördüm. Tam bize ne yapmamızı istediğini söylerken hattın gitmesi çok kötü. Evet dedim, gaza basıp bir başka virajdan uçarcasına dönerken çok kötü. Lien Hua telefonunu çıkardı. Grolin'in adresini bulmak için 3 arama yapması gerekti. Bir harita çıkarıp yolu tarif etti. Bildiğim tüm trafik kurallarını ihlal ederek otoyol 70'e geçtim ve arabayı Billings Caddesi'ne doğru sürmeye başladım. 36. Bölüm. Lien Hua 2 arama daha yaptı. İnanılmaz diye mırıldandı. Ne? Grolin'le ilgili bir şey mi buldun? 2 eski suç. 2004'te saldırı suçundan 6 ay göz hapsi ve 300 saat kamu hizmeti cezası almış. Geçen kış aile içi şiddet suçlamasında bulunmuşlar. Kız arkadaşını çok kötü dövmüş. O zaman Spartanburg'da yaşıyorlarmış. İlk cinayetin meydana geldiği yer. Evet, zamanlama da uyuyor. Grolin'in kız arkadaşını tedavi etmeleri için sağlık görevlilerini çağırmalarından 2 gün sonra Patty Henderson öldürüldü. Kız hiçbir suçlamada bulunmamış. Sadece gitmiş. Psikolojik yönden bakarsak çok mantıklı. Terk eden kız arkadaş stresi tetikleyen şey olmuştur. Harekete geçirmek için yeterli bir sebep. Evet, adamı delirtmiştir. Çıkardığın profile ne oldu ama, hapiste yattığını düşünmüyordun. Doğru dedi, şimdiye kadar gösterdiği şiddet eğilimi uyuyor ama. Dişlerimi gıcırdattığımı fark ettim. Mindir'in olay yerinde bulunan kişilerin isimlerini incelerken bu herifi neden yakalamadılar? Adam gazeteci, olay yerinde bulunması için geçerli bir sebebi var. Peki Ralph ne diyordu? Lien Hua'nın telefondaki ikinci konuşmasını parça parça duymuştum ama duyduklarım bütünü anlamama yetmedi. O güvenlik görevlisini soruştururken bir şey öğrenmiş mi? Kafasını salladı. Zaman kaybı. Geri dönüyor. Tam federal binaya girerken yakaladım onu. Margaret henüz şehre döndüğünü bilmiyor. Bizimle Groly'nin evinin orada buluşacak, onu beklememizi söyledi. Aniden Ralph'in kırık cep telefonunun hala cebimde olduğunu hatırladım. Bir dakika, Ralph kimin telefonunu kullanıyor? Kente dönerken karısının telefonunu aldığını söyledi. Kafamı salladım. İyi o zaman, Ralph'le gidiyoruz. Eğer Lien Hua ve ben Groly'nin peşinden gitseydik ve Jolie'ni kurtarsaydık her şey yolunda giderdi. Margaret bir kelime bile edemezdi. Ama Groly'nin aradığımız adam değilse ve bunu elimizde bir arama emri olmadan yaparsak birinin kafası uçardı. Yani benim. Ralph azarları başından def etmekte benden daha iyiydi. Özellikle de Margaret'ten gelecekleri. Her durumda şüpheli bir seri katille Ralph yanımdayken yaklaşmak konusunda kendimi daha iyi hissediyordum. Herkes aynı hissederdi. Billings Caddesi kentin çıkışına yakın bir yerdeydi ve tepelere doğru 11 kilometre kadar yüksekte kurulmuştu. Lien Hua ıssız dedi, mükemmel, bir şey dışında. Cümlesini bitirmesine gerek yoktu, ne düşündüğünü biliyordum. Bu ev Asheville'in diğer tarafındaydı ve saldırganımızın yaşadığı sonucuna vardığım noktadan neredeyse 16 kilometre uzaktaydı. İşlerini idare ettiği başka bir yeri olabilir. Belki bir kız arkadaşın evi dedim. Bir arkadaşın evi. Tucker bu adamın son birkaç yılda kaldığı başka ev olmuş mu kontrol etsin. Tucker aradı. O konuşmasını bitirirken Groly'nin evine giden toprak yola girmiştik. Birkaç yüz metrelik yolu gittim ve Ralph'in Groly'nin evinin 50 metre gerisinde park halinde bekleyen eski cipinin yanına park ettim. Groly'nin ilerideki iki katlı evini yakınlardaki ağaçların arasından parça parça görebiliyordum. Ralph dışarı çıktı ve arabasının kapısını sessizce kapattı. Margaret burada olduğunuzu biliyor mu? Hayır dedim. Eve doğru ilerlemeye başladık. Ralph bu iş bittiğinde Margaret'a acil bir durum söz konusu olduğunda arama emrine gerek olmadığını hatırlatacağım. Ayrıca bir kızın hayatını kurtarmak acil bir durum değilse, acil durum dedikleri nedir bilmiyorum dedi. Tam Ralph'e uygun bir konuşmaydı ve bunu duymak iyi gelmişti. Seni Charlotte'dan buraya kim getirdi diye sordum. İki jandarma. İkisinin de adı birader miydi? Galiba diye ağzında geveledi. Lien Hua gülümsedi. Evet Ralph dedim, bunu nasıl yapmak istersin? Ormandan eve doğru giden yolda Lien Hua ve ben onu takip ediyorduk. Hızlı ve temiz bir iş çıkaralım. Ralph'in hızlı ve temiz anlayışını daha önce görmüştüm. Hızlı benim de kullanabileceğim türde bir sözcüktü ama temiz öyle değildi. Ona yetişebilmek için hızlanmam gerekti. Koca cüssesine karşın ağaçların arasından bir örümcek gibi süzülüyordu. 4 yıl boyunca orduda komando olarak görev yapmanın sonucu. Sessiz ve sakin bir sabahtı. Ağaçlarda birkaç kuş cıvıldıyordu. Ama hissettiğim şey kesinlikle huzur değildi. Kalbim deli gibi atmaya başlamıştı. Eğer Groly'nin içerideyse bu iş bugün bitecek veya çok kötü bir hal alacaktı. İyi bir atıcı dedim. Gerçekten iyi. Dikkatli olalım. Ralph önde, Lien Hua ve ben arkada merdivenleri çıkıp verandaya vardık. Duvarlar yıllar önce beyaza boyanmış ama şimdiye kadar boyanın çoğu dökülmüştü. Geçmişten parçalar ayaklarımın dibine pul pul dökülüyordu. Ralph kapıya yaklaştı, silahını kılıfından çıkardı ve ön camdan içeri baktı. Bilmem gereken başka bir şey. Biri daha korkmuştu anlaşılan, bilgi edinmeye çalışıyordu. Her şeyi inkar edecektir dedi karakter analizcisi Lien Hua. Ukala, kız içeride olsa bile bizi büyük ihtimalle içeri davet edebilir. Yakalanmayacağından çok emin. Kızı başka bir yere saklamış da olabilir. Bahçeye ve sonra park halinde bir Volkswagen'in durduğu garaj yoluna baktı. Burada bir araba var ama station wagon Subaru değil. Evde olmayabilir. Birazdan öğreniriz. Ralph yaklaştı ve kapıyı çaldı. Tık yok. Kimse yok mu diye seslendi. Cevap yok. Kapı kolunu denedi. Ah şuna bak kilitli. Yüzünde bir sırıtışla bana döndü. Hayır yapma dedim. O bakışı daha önce görmüştüm. Lien Hua yüzüne baktı. Ne yapmayacakmışsın? Ralph bir adım geri attı. Lien Hua bana döndü. Neyi yapmasın? Çekilmek isteyebilirsin. Ralph kapıyla arasındaki mesafeyi kestirmeye çalıştı ve omzu önde kapıya doğru fırladı. Darbenin etkisiyle kapı ortadan ikiye ayrıldı. Ralph hemen silahını doğrulttu ve ileri fırladı. İkinci katta bir yerlerden bir gıcırtı duyduk. Ralph silahını merdivenlere doğru yöneltip yukarı çıkmaya başlarken ''Of be, işimi seviyorum.'' diye mırıldandı. ''Siz ikiniz bu katın temiz olup olmadığından emin olun. Ben yukarı çıkıyorum.'' Silahımı çıkarıp illüzyonistin evine girdim. 37. Bölüm. İllüzyonist iş yerindeki bilgisayarında otomatik sayfayı açtı ve kapıcının kullandığı boş dolaplardan birine girdi. Avuç içi bilgisayarını çıkarıp evin yakınındaki ormana yerleştirilen kameranın aldığı görüntülerden eve giren ajanları izledi. Ah o koca ajanın kapıyı kırması, hepsinin silahlarını çekmesi, hepsi çok dramatikti, çok hevesliydiler. Neredeyse kıkır kıkır gülecekti, neredeyse. Gerçi düşündüğünden daha çabuk gelmişlerdi ama her şey planladığından daha iyi gidiyordu. Noktaları bu kadar çabuk birleştirmelerini beklemiyordu. Ah evet, aferin size, keyifli bir sürprizdi bu. Tek yapılması gereken planlanan zamanı biraz değiştirmekti. Ama üçünün birden içeri girmesi çok kötü olmuştu. Hepsinin birden orada olması ne kötüydü. Sabah erken saatlerde arabasını ziyaret ettiği kadına e-posta attı ve geriye yaslanıp beklemeye başladı. Çok zaman kalmamıştı. Bilgisayarındaki geri sayım aracı kapı kırılır kırılmaz 5 dakikalık geri sayıma başlamıştı. 3 federal ajanın umduklarından fazlasını bulmalarına sadece 4 dakika 22 saniye kalmıştı. Lien Hua mutfağa yöneldi. Ben de yavaş ve usulünce holde ilerlemeye başladım. Holün sonunda 2 kapı buldum. Seslendim, cevap gelmedi. Federal ajan olduğumu belirttim. İlk kapıyı itekledim ve atış alanında kalmamak için yana çekildim. Sonra içeri dalıp silahımı 2 elimle doğrultup olayı kontrol ettim. Groli'nin yatak odası. Yatak yapılmamıştı. Kaya tırmanışı için kullanılan malzemeler, emniyet kemerleri, halatlar ve karabinalar yeri kaplamıştı. Bir gezi için toplanıyor veya bir geziden yeni dönmüş gibi gözüküyordu. Temiz, ses üst kattan gelmişti. Duyduğumuz ses Ralph'in ön kapıyı parçalamasından sonra evin yerine oturma sesi olmalıydı. Diğer odayı kontrol ettim. Küçük bir ofis, bilgisayar, yazıcı, kitap rafları, masa, duvarlarda kaya tırmanıcısı ve dağcı posterleri, pencerede Amerikan yerlilerine ait bir düş kapanı asılıydı. Temiz diye seslendim. Lien Hua mutfaktan temiz diye seslendi. İlk kontrolden sonra hepimiz evi daha dikkatli aramaya başladık. Eve yaklaşırken binaya sonradan eklenmiş bir pencere görmüştüm. Bodrum kata inen merdiveni aramaya başladım. Jolie'ni saklamak için mükemmel bir yerdi. Orada, holün ortalarında bir yerde mutfağa geçince bir kapıya geldim. Kapı kulpunu kavradım ve çevirdim. Kilitliydi. Kulağımı dayayıp dinledim. Jolie'n! 3 dakika 14 saniye. Bir an için kapıyı Ralph gibi parçalamayı denemeyi düşündüm. Ama hem kapıya hem de kendime vereceğim zararı asgari düzeyde tutmanın daha iyi olduğuna karar verdim. Üstelik o kapı parçalama işi göründüğünden çok daha zordur. Etrafıma bakındım. Mutfak masasında ataçla birbirine tutturulmuş bir yığın banka hesap özeti vardı. Atacı aldım, düzleştirdim, kapıya koşturdum ve atacı kilide soktum. Kilit açmayı 2001'deki gizli bir görev sırasında öğrenmiştim. Çok işe yarıyordu. Kilit tık diye bir ses çıkardı ve kapı beklediğimden bile çabuk açıldı. Deminden beri kapıya dayandığım için neredeyse merdivenlerden aşağı düşüyordum. Grolin silahlı bir şekilde aşağıda olabilirdi. Sendeleyerek geri çekilip yana sinmeyi başardım. Hiçbir şey olmayınca öne eğilerek karanlık boşluğa doğru seslendim. Jolene! Bir elimi lamba düğmesi bulmak için duvar boyunca gezdirdim. Grolin orada olabilir diye silahımı da karanlığa doğrultuyordu. Ralph evde dolaşıp sistematik bir şekilde her odayı araştırırken üst kattan ayak seslerini duyuyordu. Parmaklarım düğmeyi buldu, açtı. Tek bir ampul sarı bir ışıkla merdiveni aydınlattı. Bana doğru yükselen ağır hava küf ve çürümüş bir şeyler kokuyordu. Merdivenlerin dibindeki toprak zemin tahta merdivenin ilk basamağını ortasına kadar yutmuş gibi gözüküyordu. ''Jolene!'' diye tekrar seslendim. Bu kez daha alçak sesle, kalbim göğsümde deli gibi atarken. ''Kurbanlarını getirdiği yer burası, her şeyi burada yapıyor.'' Merdivenlere doğru bir adım attım. Kapı arkamda gıcırdayarak kendi kendine kapandı. Tuzak ipi veya bu bir tuzağı olabilir diye basamakları yavaşça indim. Grolin düşündüğüm kadar iyiyse buraya öylece girip kızı bulmamıza izin vermezdi. ''Jolene!'' Adım adım. Cevap yok. Ama altımda bir yerlerde karanlığın içinde bir kıpırtı hissettim. Kalbim daha da hızlı atmaya başladı. ''Jolene, burada mısın?'' Cevap yok. Adım. Basamakların sonuna vardım. 16. ayrımın sonu. Sayfa 213.